Oysa adımız da uyumlu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı da hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa lütfen ulaştırın. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş olacak. Sosyal sorunların kaynağını konuşacağız değerli hocamızla. Türkiye'de sosyal sorunların durumu nedir? Bu sorunlara nasıl çözüm üretilebilir gibi sorulara cevaplar arayacağız. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde her sırada olduğu gibi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Türk ve dünya sinema tarihi üzerine değerlendirmeleri alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Özledim seni bir bile bilsen, önümde hep sen, gözümde hep sen, gecemde gündüzümde düşümde hep sen. Sağıma baksam, soluma baksam, çıksam yol alsam, bilmem ne yapsam, kimlere sorsam, deli mi olsam sen. Fikrimde hep sen, yüz kere yüz bin kere hiç düşünmediysem, aklımda hep sen, fikrimde hep sen, nasıl özledim seni bir gelebilsen. Sağıma baksam, soluma baksam, çıksam yol alsam, bilmem ne yapsam, kimlere sorsam, deli mi olsam sen.
Ruhumu sarsan, sonunda yine bana, yine bana gel.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Emrah Akbaş bizlerle birlikte. Sayın Akbaş, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş buldum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sosyal sorunları konuşacağız değerli hocamızla. Özellikle sosyal sorunların kaynağı nedir diye başlayacağız ama kaynağına da geçmeden önce sosyal sorun nedir, sosyallik nedir, isterseniz bu kavramla başlayalım.
Evet, buradan başlayalım. Sosyal sorun aslında modern hayata dair bir kavram. İnsanların yaşadığı her bağlamda, her tarihsel dönemde elbette sorunlar vardır ama biz sosyal sorun kavramından bahsederken biraz aslında modern yaşamın doğurduğu sorunları kastediyoruz. Bilhassa sanayi devrimi sonrası dönüşen üretim ilişkileriyle beraber kent ve kır ayrımı iyiden iyiye belirginleşir, ortaya çıkar. Kente yoğun bir göç başlar ve bu göç kentlerin çeperinde yeni bir takım mahalleler, mekanlar oluşturur. Bu mekanlar yeni yoksulluk manzaralarını ortaya çıkarır. Aslında sosyal sorun dediğimiz şeyin kaynağında kente olan yönetilemeyen yoğun göçün yarattığı yeni mekanlar anlamına geliyor. Buralarda yeni yoksulluk manzaraları, daha çok yoksulluktan kaynaklanan manzaralar, insanların geleneksel sosyal dayanışma ilişkilerini, ağlarını kaybetmeleri, sosyal destek mekanizmalarını yitirmeleri ve atomize olmalarıyla beraber yaşadıkları çaresizlik, yalnızlık, sosyal sorunların büyük oranda kaynağını teşkil ediyor. Aslında sosyal kavramı insanların bir aradalığını imleyen bir kavram. Ama söz konusu olan şey modern hayat olduğunda o geleneksel sosyal ilişkileri ikame edecek yeni bir takım sosyal alanların oluşması ihtiyacı ortaya çıkar. Bu noktada sosyal sorunların çözümünde kurumlara ihtiyaç olur. Yani modern anlamda sosyal sorun dediğimiz şeyin kaynağı kentleşme ise çözümü de yine kentli bir takım kurumlarla söz konusu olmaya başlar. Ama bu dünyanın her yerinde aynı hızla gelişmez. Gelişmişlik düzeyi önemli bir kriterdir farklı dünyalarda, farklı ülkelerde. Bu gelişmişlik düzeyinden kaynaklı olarak farklı bir takım çözümler üretilebilir sosyal sorunlara. Peki insanlar kentte niye sosyal sorun yaşarlar? Bir kere geleneksel dayanışma ilişkilerini yitirdikleri yerde kentin orta yerinde yalnızlaşma, atomize olma ve yeni bir mekan inşa etme süreci onları iyiden iyiye sosyal destek ağlarını, mekanizmalarını kaybetmeye sürükler. Yani köyde düştüğünüz zaman sizi kaldıracak birileri mutlaka vardır.
Evet.
Kasabada elinizden tutup sizi ayağa kaldıracak birileri muhakkak bulunur. Komşu olmazsa akraba olur, eş dost olur. Mutlaka sizin yalnızlığınıza veya çaresizliğinize destek olacak birileri bulunur. Ama kent hayatı işte tam da bunun yokluğuyla temayüz eder. Bu noktada sosyal sorunlar derinleşmeye başlar. Atomize olan, yalnızlaşan, çaresizlik hisseden bireyler bu sorunlarıyla baş etme kapasitesinden yoksunsa eğer madde bağımlılığına yönelebilirler. Bir takım suçlara sürüklenebilirler. Ki bu noktada insanları suçlu diye kategorize etmek, etiketlemek doğru bir şey olmaz. Çünkü suça onları sürükleyen koşullar sosyal sorunun kaynağıdır. Bizatihi suç olgusunun da kaynağı bu yaşadıkları koşullardır. Öyleyse o koşullara odaklanan bir takım çözümlere ihtiyaç olur. Çünkü o sorunları yaratan şey koşulların ta kendisidir. Kırsaldan kente göç ettiniz, bir sosyal desteğiniz yok ve işsizsiniz üstelik. Bu noktada suç olgusu tam da bu koşulların yarattığı bir netice olarak ortaya çıkabilir. Yaşanan çaresizlikte baş etme kapasitesinden yoksunsanız madde kullanmak yine bu koşulların yarattığı bir netice olabilir. Yoksulluk derinleşebilir. Derinleştikçe kendi kültürünü yaratır. Yani yoksulluk sosyal sorunu bambaşka sosyal sorunlar da yaratmaya devam edebilir. Bunlar tetikleyici bir etki yapar. Yani sosyal sorunların hiçbirini tekil bir sorun olarak görmemek lazım. Çünkü zincirleme bir biçimde başka sosyal sorunları yaratır. Yaşlılıkta yalnızsanız bu yalnızlık derinleşen bir yoksulluğa eşlik ediyorsa Bu noktada yaşlının ihmal ve istismarı söz konusu olabilir. Yaşlının yaşlılık depresyonu beraberinde gelebilir. Hı hı. Bir sürü sorun iç içe geçer. Yani sosyal sorun çoğuldur. Böyle görmek lazım. Tekil bir biçimde görmemek lazım. Sosyal politika yapıcılar bu sorunları tekil sorunlar olarak görür ve sonuca odaklanırsa, koşulları gözden çıkarırsa veya göz ardı ederse sosyal sorunlarla baş edemez hale gelmeye başlarız. Çünkü kentleşme özellikle bizimki gibi ülkelerde çarpık bir biçimde seyreder, gelişir. Düşünün 1950'li yıllarda İstanbul'un nüfusu 1 milyon ve şimdi geldiğimiz noktada 20 milyona gidiyor.
Evet.
Yani yönetilemeyen bir nüfus artışı beraberinde pek çok sosyal sorunu doğurur. Bu anlamda modern bir olgu olarak tanımlamak lazım sosyal sorunu. Bu anlamda bir kentli olgu olarak tanımlamak lazım. Ve çözümleri de kent üzerinden tasarlamak lazım.
Hı hı. Hani dediniz ya kentin çeperlerinde başlar asıl bu sorunlar diye. Bu her ülke için mi böyledir? Hani Türkiye için konuşuyoruz evet ama yurt dışındaki ülkelerde de mi yine aynı şekilde başlar?
İşin doğrusu kentler her zaman cazibe merkezi olmuş. Hı hı. Bunu sanayi devrimiyle beraber biz bu olguyu ele alıyoruz ama öncesinde limanlarda özellikle ticaret akışının söz konusu olduğu yerlerde kentler her zaman cazibe merkezi olmuştur. Hem iktisadi anlamda hem kültürel anlamda hem entelektüel anlamda çekim merkezleri olmuşlardır ve nüfusları görece daha kalabalıktır.
Evet.
Başka yerleşimlere göre. Ama üretim ilişkilerinin değişmesiyle beraber sanayi devrimi sonrasında fabrika tipi üretim başlar. Buharlı makinelerin icadıyla beraber. İnsanların daha evvel belki birkaç haftada üretebildikleri bir nihai ürün artık birkaç dakika içinde üretilmeye başlar. Bu fabrika tipi üretimin yaygınlaşmasını ve iş gücü ihtiyacını doğurur. Kırsal boşalmaya başlar. Kırsaldaki geleneksel üretim ilişkileri artık çözülmeye başlar. Kente olan yoğun göç yönetilemez bir hal alır ve bu sanayileşme sürecini yaşayan her ülkede hemen hemen aynı biçimde
Türkiye için
gerçekleşir. Türkiye'nin bu noktadaki dezavantajı şu: biz geç sanayileşmiş bir ülkeyiz. Yani sanayi devrimini ıskalamış bir ülkeyiz. Geriden takip eden diğer ülkeler de Türkiye gibi kentleşme sürecini yönetemedi. Çarpık bir kentleşme ortaya çıktı. İşte Londra gibi, New York gibi önemli metropoller, sanayi devriminin önemli şehirlerinde bu süreç daha erken yaşandığı için bir biçimde yönetilebilir bir hal almaya başladı daha sonra. Ama bizimki gibi ülkelerde gecikmeden kaynaklı olarak bambaşka sosyal sorunlar da yaratarak ilerlemeye devam etti. Kır nüfusunu korumayı, muhafaza etmeyi başaramadık. Kırsal, tarımsal üretimi modernleştirerek devam ettirmek konusunda sıkıntılar yaşadık. Ve kentler, özellikle birkaç kent, cazibe merkezi olmayı sürdürdü. Bu da bizim artık yönetemediğimiz bir takım sosyal sorunları ortaya çıkardı. Ama 2000'li yılların başından bu yana sosyal sorunlara kurumsal çözümler üretmek konusunda Türkiye ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Bunu teslim etmek gerekir. 90'lı yıllarda hatırlarım, büyük şehirlerde ciddi bir sokak çocukları problemi vardı. Hatırlarsınız siz de. Özellikle şehirlerin meydanlarında inanılmaz boyutlara varmış bir sokakta yaşayan çocuk problemi vardı. Bunu büyük oranda çözmüş görünüyoruz. Ama çözemediğimiz bir sürü başka sorun da var. Bu sorunları çözmek için evvela bu sorunları yaratan koşullara odaklanmak ve önleyici, koruyucu bir takım tedbirler, hizmetler geliştirmek lazım.
Sadece sorunun ne olduğunu belirlemek değil, o soruna götüren süreci asıl çözmek gerekir diyorsunuz.
Yani sonuç odaklı olmak yerine aslında çözüm odaklı politikalar geliştirmek lazım. Bu nasıl olacak? Yani bu noktada bizden daha evvel bu süreci yaşamış olan ülkelere bakarak oradan bir ders çıkarmamız söz konusu olabilir. Batı'da özellikle sanayi devrimini başlatmış, bizden daha erken yaşamış ülkelerde sosyal sorunların yönetilmesi sürecinde o geleneksel dayanışma ilişkilerinin çözülmesinin ardından yeni dayanışma ilişkileri oluşturmayı başarmışlar. Nedir? Kurumsal bir takım sosyal hizmetler. Kurumsal bir takım sosyal destek mekanizmaları oluşturmayı başarmışlar. Modern anlamda kentin ihtiyaç duyduğu çözümleri üretecek kurumsal mekanizmalar oluşturmuşlar. Meslek elemanları istihdam etmişler. Bu anlamda psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar vesaire gibi meslek elemanları tam da kent insanının çaresizliğine o köyde uzatılan eli temsil eden kurumsal modern bir el olarak ortaya çıkmışlar. İngiltere'de örneğin şeyi hatırlarım. Jane Addams diye biri vardır. Hem sosyolog hem sosyal hizmet uzmanı, aynı zamanda ilk Nobel ödülünü almış kadındır. Jane Addams bir burjuvazi ailesine mensup bir genç hanımdır. Gider Londra'nın o çeperlerinde yoksul insanlarla beraber yaşamaya başlar. Yerleşim evleri adı verilen evler açar. Orada yoksul insanların nasıl hayatta kalabileceklerine dair onları güçlendirici bir takım hem seminerler hem uygulamalar yapar. İşte benim kurumsal dediğim sosyal hizmetler, çözümler bu sürecin ardından ortaya çıkar.
Bu bir ilk adım olmuş.
Bu bir ilk adım olur. Sonrasında artık modern anlamda pek çok sosyal politika gelişir. Biz şu yanılgıya düşmemeliyiz. Geleneksel değerlerimiz çok önemli. Onları korumalıyız ama modern hayatın yarattığı sorunlara çözüm ararken yine modern hayatın içinden bir takım çözümler de bulmalıyız, üretmeliyiz. Çünkü geleneksel dayanışma dediğimiz şey bir tür nostalji haline gelebilir. Çünkü sanayi devrimi öncesi ve sonrasını tahlil eden sosyologlar, özellikle Tönnies, cemaatten cemiyete geçiş olarak tanımlar. Cemaat dediği yapı geleneksel yapıdır. Birincil ilişkiler vardır. İşte o düşenin elinden tutup kaldırma ahlakı vardır. Bu bir geleneksel toplum yapısıdır. Ama cemiyet hayatına geçişle beraber ilişkiler ikincilleşir. Durkheim buna organik dayanışma der. Mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya bir geçiş olur. Artık modern hayatın dayanışması geleneksel değildir, mekanik değildir, organik olmalıdır. Neden organik der? Çünkü modern toplum tıpkı bir organizma gibidir. Bir organizma nasıl farklı organların bir araya gelmesiyle oluşan bir bütünse ve bu bütün parçalarının toplamından daha fazla bir anlam ifade ediyorsa, öyleyse tıpkı bir organizmanın farklı organlarının işlemesi gibi modern toplumun parçaları da işler hale gelmelidir. Ve bu bir yeni iş bölümü anlamına gelir. Yani Durkheim modern toplumu yeni bir iş bölümü üzerinden anlamaya çalışır. Nasıl imece varsa cemaat tipi toplumlarda, modern toplumda ise uzmanlaşmadan yola çıkarak yeni bir iş bölümü ortaya çıkar. İmece değildir. Uzmanlaşma söz konusu olur.
Ama yine birbirlerine yardım ederler.
Elbette. Çünkü amaç odur. Organlardan birinde bir fonksiyon bozukluğu olursa o bütün bir şeyi, organizmayı etkiler.
Evet.
Öyleyse biz modern toplumun bu doğasını doğru anlamalı ve sosyal sorunlarla mücadele ederken bütün organların, parçaların güçlü bir biçimde işler hale gelmesini sağlamalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bütün parçaları güçlendirerek yapacağız.
Evet.
Yani anahtar sözcük güçlendirme. Bizim toplumu oluşturan bütün bireyleri, parçaları, organları, grupları güçlendiren bir takım sosyal politikalara ihtiyacımız var. İnsanlar ne kadar güçlü hissederse o kadar katılır. Demokrasi de biraz böyle bir şeydir. Yani demokratik hayata katılmanız için katılacak kadar güçlü olmanız, güçlü hissetmeniz gerekir. Farklılıkların güçlendirilmesi gerekir. Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi gerekir ki sosyal sorunlar zaten pek çok dezavantajlı grup yaratır. Göçmenler dezavantajlı gruptur. Yoksullar dezavantajlı gruptur. Yaşlılar, engelliler, hala kadınlar, çocuklar. Bunlar büyük oranda madde bağımlıları vesaire dezavantajlı grupları teşkil ederler. Öyleyse bu grupların güçlendirilmesi hem toplumun daha sağlıklı bir biçimde işlemesine yardımcı olacak hem de demokratik katılımı güçlendirecek. Bu yönüyle sosyal sorunları aslında bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için bir itici güç, bir motor güç olarak da görmek lazım. Çünkü bir sosyal sorunla mücadele etmek farklı grupları, farklı nüfus kesimlerini bir araya getirici bir etki yapabilir. Diyelim bir bölgede ciddi bir sorun var. O sorunu çözmek için ne yapmamız lazım? O toplumun bütün kaynaklarını harekete geçirmemiz lazım. O toplumun kanaat önderlerini, sivil toplum yapılarını, mahallelerini, bireylerini, okulu vesaire, aileyi bir araya getirerek bir toplum örgütlenmesi perspektifiyle çözüm aramamız lazım. Bunun dolaylı sonucu demokrasidir. Yani sosyal sorunlara karşı mücadele vermek bizi demokratik olarak da güçlendiren bir etki yapabilir. Bu yönüyle aslında her şerde bir hayır vardır. diye bakmak evet. lazım.
O kadar güzel anlattınız ki ve o kadar güzel benzetme yaptınız ki şu anda gerçekten zihnimde şu anlamda canlandı. Bir organizmaya benzettik toplumu ve o organizmanın belki insan vücudu. Organları her bir bölüm ve bir organ hasar gördüğünde tüm vücut o olumsuzluktan etkilenir gibi toplum etkileniyor. O toplumun bir parçasında gerçekleşen sorun ama farkındalık da yaratıyor aynı zamanda dediğiniz Elbette. Gibi. Yani o organdaki hasar, vücutta böyle bir hasar var. Yani demek ki tüm mekanizmayı etkileyen bir sorun var hissini uyandırıyor. Ve eğer o organizmanın, o organı güçlendirildiği zaman bu sefer tüm toplumsal yapıyı bir anlamda kurtarmış oluyoruz.
Harika. Aslında iyi bir toplum yaratmanın bir vesilesi olabilir sosyal sorunlarla mücadele etmek. Elbette kamuya düşen çok fazla iş var devlete ama bence daha fazla sivil topluma düşen iş var. O sözünü ettiğiniz birlikte hareket etmek, aksiyon toplumu aslında ayağa kaldıran bir etki yapar. Bu yönüyle hem modern anlamda bir takım çözüm arayışları ortaya çıkar ama geleneksel değerleri de ihya edici bir etki yapabilir. Bence sosyal sorunlarla mücadelede kurumsal tedbirler, çözümler son derece önemli ama aynı zamanda bir merhamet kültürünü yaygınlaştırıcı bir toplumsal netice de doğurabilir. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu sorunlar bizim sorunlarımız. Biz hep kendi dışımızda arıyoruz sorunları. İşte Türkiye'de şu sorunlar varmış. Sanki ben dışındayım evet. gibi bir evet. tutumumuz var. Biz bütünüyle bu toplumun her bir bireyinin parçası olduğu sorunlardan bahsediyoruz aslında. Gelir dağılımı adaletsizliğinde de her bireyin bir payı vardır. Hı hı. Bu toplumda yalnız yaşayan ve yalnız ölen yaşlılar varsa bu da bütün toplumun bir meselesidir. Öyleyse bizim belki unutmaya yüz tuttuğumuz geleneksel bir takım değerlerimizi tekrar hayata geçirecek, ihya edecek, inşa edecek bir imkan olarak bir sivil toplum farkındalığına ihtiyacımız var. Sivil toplumun sosyal sorunlarla mücadelede daha aktif rol oynaması, daha katılımcı olmasına ihtiyaç var. Bu da bir toplumsal güven duygusunu yaygınlaştırarak, iki, bir merhamet kültürü inşa ederek söz konusu olabilir, bir sevgi kültürü inşa Hı-hı. ederek olabilir. Çünkü neticede bu kültür iyi bir toplum yaratacak. Bizim toplumumuzun iyi bir toplum olmasına ihtiyacımız var. Çünkü biz sorunlarımızı kendimiz çözebilecek bir kudrete sahibiz. Hı hı. O potansiyel bizde var. Yapmamız gereken tek şey insanlar arasındaki güven ilişkisini tekrar inşa etmek. Hı hı. O güven kurulduktan sonra, toplumsal güven arttıktan sonra toplumsal mutluluk düzeyi de artar. Bu yeni bir dayanışma ahlakını ortaya çıkarır. Ve bütün bunlar nasıl olur? Tam da bu yaşadığımız sorunlarla birlikte olur. Düşünün mahallenizde bir okulda madde bağımlılığı sorunu var. Çocuklar erken yaşlarda madde kullanıyorlar. Bu o mahallenin bir sorunu olarak görünmek zorundadır. Bizim buna ihtiyacımız var. Biz fazlasıyla bireyselleşme eğilimine girmiş bir toplumuz. Ama bizim kültür kodlarımızda bireysellikten daha çok toplumsallık var. Dayanışmacı bir ahlak var bizim kültürel kodlarımızda. Öyleyse o mahallenin sorunu olarak o meseleyi görecek bir yeni toplumsal tutum inşa etmeye ihtiyacımız var. Bu nasıl olur? Bu sivil toplumun geliştirilmesiyle olur. Diğer taraftan mahalle merkezli sosyal hizmet anlayışıyla söz konusu olur. Ülkemizde son 20 yılda sosyal hizmetlerin olabildiğince geliştiğini, yaygınlaştığını görüyoruz ama şimdi ihtiyaç duyduğumuz şey mahalle merkezli bir biçimde sosyal hizmetleri örgütlemeyi başarmak. Hı hı. Çünkü mahalledeki sorunu fark etmesini sağlayacak bir mekanizmaya var ihtiyacı var insanların. Hı hı. Ve o mekanizmanın mahalleliği de bu sürece dahil edecek bir takım eylemler geliştirmeye ihtiyacı var. Bu anlamda kentli sosyal sorunların çözümünde mahalle hayati bir önem taşır. Biz bu Avrupalı ülkeleri filan genellikle bir takım illüzyonlarla daha çok anlamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bunlar çok bireysel. Bunlar da aile çözülüyor filan gibi bir takım ön yargılarımız var ama gerçekte durum tam tersine dönüyor. Hı hı. Yani Avrupa'da gördüğümüz şey o çözülen aileyi yeniden keşfetme, inşa etme derleyip toparlama ihtiyacı. Bunun için ailenin altını çizen mahalle merkezli sosyal hizmetler geliştiren bir takım yeni sosyal politika anlayışları olduğunu görüyoruz Avrupa'da. Bizim için de mesele ailenin çözülmesini hızlandıracak bir süreci ortaya çıkarıyor bu konuştuğumuz süreç. Bence bizim çok geçmeden aileyi yeniden ayağa kaldıracak tedbirler almamız lazım. Bugünlerde şu beka meselesi çok konuşuluyor ya, bence en önemli beka meselelerinden birisi de aile meselesi. Biz aileyi kaybetmek üzereyiz. Öyleyse bu aileyi çok geç olmadan tutup ayağa kaldıracak tedbirlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Evet. Tam da bu noktada yurt dışında bizi dinleyen pek çok vatandaşımız var. Hepsine selam olsun. Onlar aslında aileyi ayakta tutmak için o kadar büyük çaba sarf ediyorlar ki, çünkü bir ayakları burada, bir ayakları Türkiye'de, bir ayakları yaşadıkları memlekette ve o iki ayağı hep bir arada tutmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Siz bu anlamda son dakikalarımızda neler söylersiniz?
Ben doktora araştırmamı Berlin'de yaptım. Yani yurt dışında bir 3 sene kadar Almanya'da geçirdim. Orada gurbetçilerle alakalı ilk fark ettiğim şey, o tırnak içinde geleneksel değerler dediğimiz şeylere nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarıydı, bağlı olduklarıydı. Bu sadece manevi bir takım değerleri yaşatmak anlamında değil, kültürel sembolleri, ritüelleri korumak ve yaşatmak anlamında da öyleydi. Ben hayatımda katılmadığım kadar düğüne doktora araştırmam süresince Berlin'de katıldım.
Ne güzel.
Ve Türkiye'de görmediğim kadar farklı oyun havalarını orada gördüm. Yani o kültürü yaşatma konusunda ne kadar sıkı sıkıya bağlı ve kararlı olduklarını biliyorum gurbetçilerin. Benim için unutamayacağım bir dönemdi o dönem. Bizim yurt dışında yaşayan gurbetçilerden alacağımız çok fazla ders var bu anlamda. Çünkü bizim şu an Türkiye'nin kentlerinde yaşadığımız çözülmeye karşı üreteceğimiz çözümlerin bir örneğini onlar hayata geçirmiş durumdalar. Bir geleneksel ve modern dayanışmayı birleştiren bir yeni form görüyorum ben yurt dışındaki Türkler arasında. Hem sivil toplum örgütleri çok canlı. Bu sivil toplum örgütleri kurumsal bir takım çözümler arıyorlar. Ama diğer taraftan da o mahalle dayanışması dediğimiz şeyi, geleneksel dayanışmayı da pekala sürdüren bir yapı var. İkisini birleştiren, meczeden bir yapı var. Tam da ihtiyaç duyduğumuz şey bu aslında. Modern hayatı dışarıda bırakmadan, onu kabul ederek ama geleneksel değerlerden de beslenmek suretiyle bir sentez ortaya koymak lazım. Bu anlamda onlardan öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum.
Evet. Değerli hocam, son dakikalarımızdayız. Sosyal sorunları konuştuk. Son olarak da bu sosyal hizmetlerden bahsettik. Türkiye'deki o sosyal hizmet çalışmalarından da biraz bahseder misiniz?
Tabii. Türkiye'de sosyal hizmetler profesyonel anlamda 1960'lı yıllar ile başlar. Ama öncesinde Osmanlı'nın geç döneminde, 2. Abdülhamit döneminde çok özgün, çok modern uygulamalar olduğunu görürüz. İşte ilk huzur evleri, işte Darül Aceze, Darül Hayr-ı Ali, işte kimsesiz çocuklara yardım eden, onları koruyan bir takım uygulamalar vesaire. Pek çok yerde modern anlamda eğitim kurumlarının açılması gibi pek çok uygulama olduğunu görürüz 2. Abdülhamit döneminde. Bu anlamda 2. Abdülhamit şunu görmüştür. Modern hayatın doğurduğu bir takım sorunlar var ve bu sorunlara biz modern çözümler üretmeliyiz. Avrupa'nın farklı ülkelerindeki çözüm arayışlarını inceler ve Türkiye'de hem oradan uyarlamak hem de Türkiye'deki geleneksel değerlerle sentezlemek suretiyle yeni bir takım kurumlar açar. Sosyal hizmetler bu anlamda aslında 2. Abdülhamit dönemiyle beraber çok özgün, güçlü kurumsal bir yapıya kavuşur. Profesyonel anlamda eğitim kurumlarıyla ve kamu kurumlarıyla beraber 1960'lı yıllardan sonra tekrar sosyal hizmetler Türkiye'de kurumsallaşmaya başlayacaktır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 80'li yıllarla beraber var olmaya devam eder. 2011 senesinden sonra işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulur. Bu bakanlığın şimdi işlevi sözünü ettiğimiz sorunlara kurumsal bir takım çözümler aramaktır. Bu anlamıyla 2000'li yıllar sosyal hizmetlerin gelişim bakımından devrimsel bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Çünkü sosyal hizmetlerin alanı genişlemiştir. Bu alana ayrılan bütçeden pay inanılmaz boyutlarda artmıştır. Ve bu çözümleri uygulayan meslek elemanlarının sayısında bir artış söz konusu olmuştur. Ama tabii yapacağımız daha çok fazla şey var. Özellikle ademi merkeziyetçi bir biçimde taşrada, mahallede sosyal hizmetlerin örgütlenmesine ve bizi bekleyen önümüzdeki 10-20-30 yıllarda hangi sosyal sorunların öne çıkacağını kestiren bir takım projeksiyonlar yaparak tedbirler almak lazım. Bu anlamda koruyucu önleyici hizmetlerin geliştirilmesine ihtiyaç var. Örneğin Türkiye'de yaşlılık ve yaşlılıkla alakalı sosyal sorunlar önümüzdeki dönemin birincil sosyal hizmet ihtiyaçlarından birini teşkil edecek. Maalesef madde bağımlılığı ikinci önemli sosyal hizmet ihtiyacını ortaya koyacak. Bu anlamda bu sorunları önceden gören bir takım projeksiyonlarla çözümler aramak lazım. Ve sosyal hizmetler konusunda toplumun da farkındalığını artırmak lazım. Sosyal hizmet elbette profesyonel bir iştir. Profesyoneller aracılığıyla sunulmalıdır ama toplumun da katılımının sağlanması gerekir bu süreçte.
Evet, Sayın Akbaş çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Evet, çok kitaplar dolusu bilgi edinilecek bir konuyu konuştuk bugün ama özetle aslında her şey insan için, her şey insan içinden ve insanın bir arada toplumsal hayatta mutlu yaşaması için verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz.
Rica ediyorum, çok mutlu oldum ben de.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş stüdyo konuğumuzdu. Sosyal sorunları konuştuk. Sosyal sorunların kaynağı nedir? Özellikle ülkemizde neler var bu anlamda, ne gibi çalışmalar var, nasıl çözümler üretilebilir gibi konularda detaylı bilgiler aldı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sevdalı bize. Oy gidi Karadeniz, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı, alacak canımızı.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün yine güzel bir konuyu konuşacağız. Evet. Dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini umduğumuz bir konuyu. Hem bizim tarihimizde hem de dünyada sinema tarihini konuşacağız. Bizde yakın mı sinema tarihi? Sanki böyle çok çok eskilere dayanıyor mu, dayanmıyor mu? Çok da emin olamadım hani düşündüğümde şöyle bir.
Ya aslında 19. yüzyılın sonlarında işte 1895'te Aralık ayında bulunuyor. Lumière kardeşler buluyor. Hatta bununla ilgili Hollywood'da ödül alan bir film de vardı. Aslında çok hızlı takip etmişiz. Yani hemen 96'da Yıldız Sarayı'nda bu anlamda film gösterileri, büyük bir perde karşısında film gösterileri başlamış. Evet. Ama saraya has.
Hayır, hani perde önünde Karagöz Hacivat'tan beri hani perde önünde bir şeyler yapmak, insanları güldürmek belki cazip geldi veya onun bir devamı gibi mi algılandı acaba? Hani sinemaya geçiş bu kadar hızlı
ya
oldu.
Şimdi şöyle, Tanzimat'tan sonra ciddi manada bir batıyı takip başlıyor. Bu ilk başta belki askeri anlamda olsa bile daha sonra sanat kültür alanına da yayılıyor ve dolayısıyla sanat kültür alanına yurt dışına giden işte sefirler, elçilerimiz, diğer taraftan işte Abdülaziz gidiyor bir kere bir padişah olarak falan. Yani bunların da tabii çok etkisi var. Orada gördüklerinin çok etkisi var bu anlamda. Yani şaşırtıcı bir şekilde aslında çok bu yeniliği bir matbaa gibi çok uzun yıllar sonra değil, çok yakın bir hızla takip etmişiz aslında. Fakat hani bu yakın takip tüketicisi olma şeklinde ilerlemiş. Yani üreticisi olma noktasında çok fazla gelişmemişiz. Bir taraftan da tabii neden gelişmemişiz? Şimdi sinema çok iyi bir propaganda aracı olarak, yani ilk çıktığı andan itibaren büyük kitleleri etkileme gücüne sahip olduğu fark edilir fark edilmez iyi bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. İyi bir propaganda aracı olarak kullanılınca özellikle batıda bir takım işte ne bileyim ideolojileri yaymak isteyen kişiler sinemayı bir araç olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bunların daha büyük kitlelere ulaşması için sinema gösterileri iyi bir altyapı oluşturacağını gören sultanlar da halkın etkilenmemesi için biraz aslında buna hem tabii kendi iktidarları açısından da hem de bir taraftan halkın böyle bir etkilenmemesi açısından da önüne birazcık set çekiyorlar aslında. Yani sinema gösterimlerinin yasaklanması demeyelim de sinemanın etkili bir araç olarak kullanılması noktasında çok fazla dediğim gibi gelişme kaydedemiyoruz. Dünyadaki bu hızlı seyreden propaganda amacıyla kullanılması sonucunda. Ama yine de baktığımız zaman işte önce saraydan başlayan, daha sonra özellikle yabancı azınlıkların, Osmanlı vatandaşı olan yabancı azınlıkların girişimleriyle ilk sinema salonları, özellikle de nerede? Pera'da. İşte Cine Oriental, Cine Palace gibi böyle hatta Avrupa pasajında ilk Weinberg açıyor. Weinberg halka gösteri yapıyor. Böyle yavaş yavaş ufak ufak küçük sinema gösterileri ama sinema salonu şeklinde olmayan bir yerde. Sonrasında işte dediğim gibi yavaş yavaş farklı mesela tepe başında işte sinema salonu açılıyor. Bu şekilde farklı sinema salonları açıldıktan sonra Pera'da da yine yabancı azınlıkların açtığı sinema salonları. Ondan sonra halka açık artık dediğim gibi sinema gösterilerinin yapılmasına, sinemaların gösterilmesine başlanıyor. Peki bizde sinema çekimi anlamında ne var? Şimdi tabii sinema çekimi anlamında bu çok sonra keşfediliyor. Bir Rus Savaşı sonrasında tepki olarak bir Rus anıtının yıkılması söz konusu 1914 yılında. Çünkü işgaller var işte, hani hakikaten ülkede Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı bir işgaller söz konusu. Daha önceden konulmuş olan bir Rus anıtı var ve bu anıtın yıkılması söz konusu. İşte bununla ilgili bir çekim yapılıyor. Fuat Uzkınay'ın yaptığı bir çekim. Önceleri bu, hani bir seyredeni yok, filmin kendisi yok ortada. Dolayısıyla hani böyle bir film hiç olmamış ve bu doğru değilmiş gibi söylense de İTÜ arşivinde olduğu tespit ediliyor Burçak Evren tarafından ve hani şu an kanıtlı olarak ilk filmimiz diyebileceğimiz film. Bir de bir başka film de yine yurt dışında yapılmış olan bir film. Burada da Manaki kardeşlerin 1911'de 5. Sultan Mehmet Reşat'ın Manastır ve Selanik ziyareti sırasında çektikleri bir film. Bunun da işte hani Makedon Türk'ü, ama onlar kendilerini Türk olarak kabul etmiyor. Makedonyalı olarak kabul ettikleri için işte acaba hakikaten Türk filmi mi değil mi diye tartışma var üstünde. Dolayısıyla hani ilk Türk filmi diyebileceğimiz, Türklerin çektiği bir yerli yapım diyebileceğimiz film. Bu biraz önce bahsettiğim
1914
yılında bu şeyin yıkılışı, Rus anıtının yıkılışıyla ilgili belgesel film tadında. Zaten aslında ilginç bir şekilde tarihle çok yakın. Çünkü ilk çekilen filmlerin genelde şeyi, konusu ya böyle tarihi bir konulara dayanıyor ya daha çok dönemin işte siyasal çerçevesiyle çerçeveleniyor. Dünyada da baktığımız zaman ilk gösterdikleri Lumière kardeşlerin mesela işte işçilerin fabrikadan çıkışı, trenin gelişi, efendim işte bir bahçıvanın kendisini suyla yanlışlıkla sulaması falan gibi böyle görüntüler. Yani konulu bir filmin olması daha sonra geliyor. Bizde mesela bu zaten hani yıkılıyor, Aya Stefanos abidesi bunun yıkılışıyla ilgili orada bulunarak, aslında ben çekemem edemem dese de Fuat Uzkunay ilk sinema salonlarından birini açanlardan da biri aynı zamanda. Yani bu alanda bilgisi olan,
eğitimde
emeği olan.
Eğitimde görmüş mü acaba evet, yurt
yani
dışında
o,
bu alanda?
Evet, yurt dışında mı bilmiyorum onu şimdi şey yapamayacağım ama yani eğitimi var bu konuyla ilgili. Böyle de bir şey çekiliyor. Daha sonrasında Darülbedai'de ilk sinema salonu açılıyor. Büyük hani komedi bölümünde bir şeye yönelik, halka yönelik. Sonra yavaş yavaş milli sinema salonları açılıyor işte. Ve bir taraftan da artık konulu filmler tabii ki. Hani bu belgesel tadında filmler, biraz önce bahsettiklerimiz. Evet. Konulu filmler çekilmeye başlıyor. İlki 1916 tarihli Himmet Ağa'nın İzdivacı filmi. Burada da işte yine yabancı azınlıkların operette rol aldıkları kişiler filmde rol alıyorlar. Ve burada hani birazcık sıkıntı oluyor çünkü hani araya savaş giriyor, sıkıntılar giriyor. Bu yüzden oyuncular dağılıyor, o bu. Sonradan Fuat Uzkunay bu filmi tamamlıyor. Yani o dönem de gerçekten sıkıntılı bir dönem Türkiye Anadolu toprakları açısından düşündüğümüzde. Evet, evet. Yani bir taraftan sanatla uğraşmak, bütün bu hani nasıl siz bunun dışında kalabilirsiniz? Ülkede ciddi bir savaş durumu var yani. Siz dışında kalamıyorsunuz ki bunun. O yüzden bu zor şartlarda aslında gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bir Amerika'ya, bir İngiltere'ye bakarak hani karar verecek olursak, yurdunuz işgal altında, yani siz bir başka yere işgale gitmiyorsunuz, sizin yurdunuz işgal altında, bütün bu şartlarda siz yine de
sinema
bir şekilde sinema yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de İstanbul tabii ki bunun merkezi, işgal anlamında da İstanbul'un durumunu biliyoruz. Yani bütün bu zor şartları da dikkate almak lazım. Yani Türk sinemasının gelişmesindeki gecikmeleri, belki sıkıntıları dikkate alırken. Tabii ki aynen tiyatroda olduğu gibi ilk kadın şeyine bakarsak, rollerine bakarsak yine Madame Calieta ilk kadın. Burada bir mürebbiye filmin adı ve mürebbiye işte şey olarak tüm erkekleri baştan çıkaran bir Fransız kadın tiplemesiyle. Orada Fransızlar ayağa kalkıyorlar işte böyle şey fren mi olur bilmem ne mi olur falan filan diye. Hani kendi vatandaşlarının böyle gösterilmesine karşı. Fakat diğer taraftan filmi çeken grup gayet hani müdafaa milli bir tarafta oldukları için savaş döneminde tam tersine bunu bir propaganda amacıyla yapıyorlar. Yani bilinçli olarak yaptıklarını söylüyorlar ve hani o dönemdeki Türkiye'nin işte tanıtımına, olumsuz imajını gidermeye, onların yaptıklarını tam tersine ispatlamaya yönelik bir dava gibi gördüklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu anlamda biraz işin içerisine siyaset dönemin şartları girdiğini de söyleyebiliriz. Sonra mesela bir yine 3. sayfada bugün görebileceğimiz bir kadın cinayeti filmi gibi bir film oluyor. Tabii ilk zamanlarını düşünürsek şimdi resme bile karşı olan bir toplumun sinemaya haydi haydi karşı olduğunu tahmin edebiliriz. Yani halk bunu ilk başta çok kolay kabul etmiyor. Fakat diğer taraftan heyecan da duyuyor bundan. Çünkü karşısında merak gerçekten kendisi gibi olmayan hani her gün hayatında görmediği bir takım kişiler, olaylar, bir şeyler canlanıyor. Ve bu aslında bir taraftan heyecan da uyandırıyor. Bilinmeyeni seyretmek, bilinmeyene olan merak. Dolayısıyla her ne kadar tepkiler de olsa dini anlamda bir takım işte Allah'a karşı gelmek gibi falan da görülse yine de buna rağmen sinemanın ilerleyişi durduramıyor o anlamda. Daha sonra da Muhsin Ertuğrul'un yani şehir tiyatroları da öyle, daha önce konuşmuştuk. Yine sinema da öyle Muhsin Ertuğrul'un. Çünkü işte biraz önce bahsettik, bu zor şartlarda bu işleri yüklenebilen az kişiden bir tanesi Muhsin Ertuğrul. Hatta eleştiriliyor, hep o yapıyor bu işleri, yani tamamen onun tekeli altında falan gibi ama.
Başka yapan yok.
Diğer taraftan da evet öyle de bir durum var. İşte hani ilk Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanından şeye uyarlanıyor film. Tabii konular yine bahsettiğimiz gibi savaş, hani bu tür biz de propaganda amacı ile kullanıyoruz filmi. İşte Bedia Muvahhit, Neyire Neyir zaten eşi Muhsin Ertuğrul'un. Bunlar oynuyorlar ilk başlarda. Suavi Tedü ilk jönlerimizden ama sonrasında gelişimi o kadar fazla olmadı. Hiç mesela çok da adını duyduğumuz birisi değil. Fakat hakikaten o dönemde öyle. Daha sonra işte Türk sineması Leblebici Horhor filmiyle ilk uluslararası ödülünü kazanıyor. Sonra Venedik Film Festivali'ndeki bu ödülden sonra.
Yıl kaç bu arada?
Bu 1956. Evet 56. Sonra Hitit Güneşi adlı bir belgesel Berlin Film Festivali'nde de Gümüş Ayı ödülünü kazanıyor. Ve hepimizin bildiği Susuz Yaz'da ilk uzun metrajlı konulu film Metin Erksan'ın. O da yine Dışişleri Bakanlığı'nın o dönemde engellemeye kalkmasına rağmen yine de gidiyor. O da Berlin Film Festivali'nde büyük ödülü Altın Ayı'yı kazanıyor 1964'te. Ve aslında hani sesini Yeşilçam'ın duyurması da bu Susuz Yaz'ın bu ödülünden sonra oluyor. Gerçekten sonrası hani günümüze kadar gelen süreci anlatmaya süremiz yetmiyor ama en azından Susuz Yaz'la bu sürecin başladığını söyleyebiliriz.
Evet, aslında çok güzel bir serüven. Dediğiniz evet. gibi o zamanlar hem savaş durumu var hem hayatı insanların ölüm kalım mücadelesinde ve bu şartlarda bile yine de sinemayı ayağa kaldırmak için, ayakta tutmak için ellerinden geleni yapmışlar. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu kısa vakitte böyle kısacık sinema
hızlıca yapmış olduk.
Bahsettik. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Türk ve Dünya Sinema Tarihi üzerine kısa bir değerlendirme yapmış olduk.
Yedinci sanat.
Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine hafta ortasında aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.